Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şemnem Dergisi'nin Ekim 2020 sayısından Halime Demireşek imzalı Allah Resulü'nün Sofrası başlıklı yazıyı sunacağız. Bir Rebiülevvel ayına daha kavuştuk. Bu demek oluyor ki yeniden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ihya olma vakti geldi. Her yıl Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyesinden bir bölümü öğrenip hayatımıza yansıtarak geçmiş yıla nazaran daha kaliteli bir ümmet olmanın şevkini yaşıyoruz. Biz Şemnem ailesi olarak ilk çıktığımız yıllardan beri her Rebiülevvel ayına bu ufuk ve istikamette girmeye gayret ettik. Her yıl Peygamber Efendimizin bir yönüne ışık tutup ondan feyizlenmeyi kendimize bir borç bildik. Son yıllarda internet çağının bizi büyük bir hızla ve çepeçevre kuşatmasıyla hayat tarzımızda ve milli kültürümüzde büyük bir çöküş yaşandı. Şüphesiz bu çöküşten en çok etkilenen de aile hayatı ve gençlik oldu. Aile müessesesinin yıkılışının ilk sinyalleri nedir diye sormuştum aile terapisti arkadaşlarımızdan birine. Ben çok teorik, ütopik bir karşılık beklerken aldığım cevap çok ilginçti. Aile terapisti arkadaşımız, aile olarak beraberce sofraya oturmamak ya da oturamamak ve bundan aile fertlerinin hiç rahatsız olmamasıdır. Çünkü ailenin en çok iletişim halinde olduğu zamanlar yemek sofralarımızdır. Bu birlikteliğin en keyif veren kısmı da anne elinden muhabbetle çıkmış tazecik yemek kokusunun bütün evi sardığı, herkesin o kokunun cazibesiyle odalarından çıkıp sofraya neşeyle gelişleri, beraberce sohbetler edilerek huzurla yenen bir kap çorbanın verdiği terapiyi hiçbir aile terapisti veremez, demişti. Gerçekten de hepimizin çocukluk hatıralarına dönüp baktığımızda neşeyle oturulan bayram sofraları, annelerimizin pirinç bulamadığı için sadece bulgurla yaptığı zeytinyağlı sarmalar, dolmalar, hasta olduğumuzda merhametle içirilen bir tas sıcak tarhana çorbası aklımıza gelmez mi? Şimdi büyüdük, anne baba olduk ama yine de en tatlı yemekler annemizin yemekleri değil midir? Hangi ünlü börekçi annemizin odun ateşinde pişirdiği saç böreğinin lezzetinde börek yapabilir? Hangi kek evde yapılan tertemiz mis gibi kokan ev kekinin lezzetinde olabilir? Çok ünlü pastanelerden aldığınız hangi pastanın kokusu bütün evinizi sımsıcak sarabilir? Ailece bir akşam dışarıdan eve aç gelindiğinde alelacele hazırlanan bir sofradaki menemen, peynir, zeytin, çay, dünyadaki en temiz sofra değil de nedir? Eminim bu satırları okuyan herkesin geçmişi inşallah birçoğumuz hala böyledir. Bu hatıralarla dolu değil mi? Evimizin bulunduğu muhitte iki ünlü markanın hazır yemek firması var. Birisi tamamen sipariş üzere evlere servis, diğeri hem restoran hem eve servis şeklinde. İki firmanın da motorlu kuryeleri hiç durmadan gece 24'e kadar çalışıyor. Sabahları da börekçilerin kapısında kuyruk olduğunu görüyor ve çok üzülüyorum. Bir evde bir kap olsun akşam yemeği ortaya konamıyorsa, sabah kahvaltı veya acelesi olana evden bir sandviç hazırlanıp çantasına konamıyorsa, market raflarında hazır yoğurtlar kapışılıyorsa, bir anne evlatlarına bir kek çırpıp pişiremiyorsa, bir yoğurt mayalamaya üşenip sanayide üretilen bin bir katkı maddesiyle dolu yoğurtları minicik yavrulara yedirirken vicdan azabı duyulmuyorsa, nasıl olacak annelik, nasıl olacak fedakarlık, nasıl olacak aile? Bunun daha ötesi var ki o daha da vahim. Yenilen içilen her şeyin fotoğraflanıp sosyal medyada paylaşılması. Bilmiyorum bu hangi kültüre, hangi hassasiyete, hangi dine sığar? Bizler göz hakkı hassasiyetiyle büyütülmüşken, birden nasıl zıvanadan çıkıldı, ne ara unutuldu? Alamayanın gözü kalır, hakkı geçer sözü. veya gösteriş ve israfın kol gezdiği, sadece zengin, dost, akrabaların ağırlandığı sofralara ne demeli? Mecburiyet halleri dışında keyfi olarak dışarıda yeme hastalığımız ya da daha lezzetli bir yiyecek uğruna mahalle mahalle, şehir şehir, hatta ülke ülke gezme hastalığı. Kimin pişirdiği, hangi malzemenin, hangi şartlarda, ne gibi inanç, duygu ve düşünceyle hazırlandığı belli olmayan yemekleri yemek. İnsanın yediklerinden ibaret olduğunu düşününce nerelerden besleniyorsak biz de, ailemiz de sonunda o oluyor. Dinimiz, haram yiyecekleri bir tarafa bırakın, bizi şüphelilerden sakındırmış. Helal yerken bile tıyyip, tayyip, tertemiz olanları seçmemiz emredilmiş. Ayet-i kerimelerde şöyle buyurulmuş: "Ey peygamberler! Temiz, tayyip olan şeylerden yiyin ve salih ameller işleyin. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin. Eğer siz Allah'a kulluk ediyorsanız ona şükredin." O halde yemek seçmemiz gerekiyor. Her yemeği, herkesin yaptığı yemeği yemememiz gerekiyor. Bu hem dini hem de ahlaki bir sorumluluk. İşte bu hızla çığırından çıkan ahlaki ve kültürel yozlaşmayı durdurmanın yolu, sünnet-i seniyenin rahmet saçan kanatlarının altına sığınmak, nebevi nefese tekrar dirilmek ve kaybetmek üzere olan değerlerimize hemen sahip çıkarak nesillerimizi bu feyiz menbaıyla buluşturmaktan geçiyor. Bu yüzden her Rebiülevvel'de dediğimiz gibi bu Rebiülevvel de bizim miladımız olsun. Düştüğümüz yerden kalkmaya, yeniden dirilişimize vesile olsun inşallah. Bu yıl sokaklara dağılan ve motosikletlerin sepetlerine hapsedilen mutfaklarımızı kurtaralım. Ardından kendi sofralarımıza bir bakalım ve Allah Resulü'nün sofralarını gezelim. Bakalım bizim sofralarımızla Allah Resulü'nün sofraları birbirine ne kadar benziyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi yemekleri severdi? Kendisine ilk turfanda meyve ikram edildiğinde ne yapardı? Misafirlerini ağırladığı sofralar açık büfe miydi? Sahabenin aklını, gönlünü ne kadar meşgul ederdi dünya ve nimetleri? Bir ayna tutalım asr-ı saadetten günümüze. Bakalım ne kadar benziyor mutfaklarımız ve yeme alışkanlıklarımız. Buyurun, asr-ı saadetteki sofralar ve onların yemek yeme tarzları. Gelin hep beraber ibret nazarıyla bir daha göz atalım aslında pek çoğumuzun bildiği bu hatıralara. Peygamber Efendimiz ve ashabının sofralarında gümüş ve altın kapkacaklar bulunmazdı. Sevgili Peygamberimiz bunlardan yiyip içmeyi de yasaklayarak kibir, israf ve gösterişin Müslümanın sofrasındaki tabak ve bardaklarda dahi olmaması gerektiğini hatırlatıyordu adeta. Peygamber Efendimizin yaşadığı dönemde o bölgede insanlar kıt kanaat geçindikleri için hayatlarında bugünkü gibi kullanat çılgınlığı da yoktu. Az ve gerekli olan eşyalarla yetinilir, belki de o eşyalara verilen kıymet ve vefanın bir alameti olarak Peygamber Efendimiz kullandığı bazı eşyalara isimler takardı. Mesela su kaplarından birine suya kandıran manasında reyyan ismini takmıştı. Başka bir bardağına imdada yetişen manasında mugeys derdi. Bu misallere bakınca Peygamber Efendimiz'in gerek eşyaya gerek hayvanlara isim takarken manalı, hayır ve bereket ihtiva eden isimleri tercih ettiğine şahit oluyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sofra tarzına bakacak olursak, yanında 10 yıl hizmet etmiş bulunan Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatıyor bu sofraları: "Ben Resulullah'ın küçük sahanlarda yemek yediğini, ona ince undan ekmek pişirildiğini ve yine masada yemek yediğini bilmiyorum." Bu hadisi rivayet eden Katade'ye merakla sordular: "Peki onlar neyin üzerinde yemek yerlerdi?" O da şöyle cevap verdi: "Yer sofralarında yiyorlardı." Peygamber Efendimiz'e niçin yer sofrasında yemek yediğini soranlara Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ben kulum, kul gibi yer, içerim diye cevap vermiştir. Bu rivayetlerden masada yemek yemenin mekruh olduğu çıkarılmamalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüce Rabbimizi olan edebi, kulluktaki tevazu ve sade hayatı tavsiye ettiği anlaşılmalıdır. Bu manada biz bu çizgiye ne kadar yaklaşabilirsek bizim için büyük bir berekete vesile olacağı muhakkaktır. Yere oturmak hem sünnet olduğundan hem de az yemeye sebep olduğu için gücü yeten Müslümanlar için daha çok tercih edilmelidir. Bir de o devrin kültüründeki bir uygulamaya dikkat çekmek lazım. Rivayetlerdeki lafızlardan da anlaşılacağı üzere o günün kralları, zenginleri kibir hayatı içinde ve tıka basa saatlerce yemek yiyebilmek için sandalye, koltuk ve benzeri şeylere oturuyor ve masada yemek yiyorlardı. Yerde yemek yemek hem bedenen zahmetli hem az yemeye sebep olduğu, belki de insanın kibrini kırdığı için ekabir takımı tarafından tercih edilmiyordu. İşte Peygamber Efendimizin tercihi müstahni, mağrur ve kibirli bir kral gibi değil, mütevazı, mahviyet içinde bir kul gibi olmaktı. Ayrıca saatler süren yemek hazırlığı ve yine saatler boyunca masadaki yemeklerle meşguliyet, zamanın kıymetini bilen insan için büyük bir vakit kaybıdır. Ömür o kadar sınırlı ve ölüm o kadar anidir ki değil saatlerin, dakikaların bile hesabının tutulması, gerektiği gibi değerlendirilmeye çalışılması gerekir. Saatler süren yemek masası kültürü bize yabancıdır. Masada oturup konuşup eğlenmek, dünyaya ve ahirete faydası olmayan boş konuşmalarla zaman öldürmek büyük bir kayıptır. Yemek, huzur ve sükun içinde yenilecek, Allah'ın zikrinin, fikrinin, şükrünün ifa edileceği, gerektiği kadar konuşulacağı ve doymadan kalkılacağı bir ihtiyaç molası gibidir. Bütün hayatın yemeğe göre şekillendiği günümüz yaşayışında bunu anlamak da, anlatmak da zor tabii. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatının her sahasında zahidane bir hayat yaşardı. Yemeklerini yere diz çöktükten sonra iki ayağı üzerine oturup besmele çekerek sağ eliyle yerdi. Çok sıcak yemeği uygun görmez ve sıcak yemekte bereket yoktur. Allah Teala bize ateş yedirmez, öyleyse yemeğinizi ılıtarak yiyiniz buyururdu. Yemekleri parmaklarıyla sıyırır, sünnetler ve yemeğin sonu daha bereketlidir buyururdu. Su içerken 3 yudumda içmeye çalışır, her yuduma besmele ile başlar ve her yudumu hamdele ile elhamdülillah diyerek bitirirdi. Ashabı arasında su veya süt içtiği zaman kabı hemen sağındakine verir, kap içindeki bitene kadar elden ele devrederdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, turfanda meyveler çıktığında kendisine bunların müjdelenmesinden çok hoşnut olurdu. Kendisine bereket niyetiyle getirilen ilk meyveyi eline alır, öper ve sonra da "Ey Rabbimiz, bize bu meyvelerin turfandasını yedirdiğin gibi bu mahsulün sonunu da yedir. Allah'ım, meyvelerimizi bizim için bereketli kıl. Rabbimiz, Medine'mizi bize bereketli eyle. Birer ölçü birimi olan sağımıza da, müdümüze de bereket üstüne bereket ver." diyerek dua ederdi. Sonra da o toplulukta çocuklar varsa bu turfanda meyveyi ilk önce çocuklara yedirirdi. Peygamberimizin gün içindeki yemek öğünü nasıldı acaba? Hazreti Ayşe annemizden gelen rivayet şöyledir. Allah Resulü ve ailesi bir günde iki öğün yemek yiyememiştir. Şayet ilk öğünde yemek yemişlerse bu öğünlerden birinde sadece kuru hurmayla yetinmişlerdir. Bir gün içinde yedikleri yemekte peş peşe buğday ekmeği de yememişlerdi. Peygamber Efendimiz bu günlerimizi görseydi ne kadar mahcup olurduk kim bilir. Şimdi peş peşe yenilen 3 ana öğünle 2 ara öğünün hesabını da düşünmek lazım. Dünyanın yarıdan fazlası açlıktan ölürken diğer bir yarısı tokluktan ve onun sebebiyet verdiği hastalıklardan ölüyor. Bir taraf ölçüsüzce yiyip içerken kendisini kaybediyor. öbür taraf bir lokma olsun karnını doyuracak bir şey bulamıyor. Vallahi işimiz zor. Halbuki İslam her şeye bir sınır koyduğu gibi yeme ve içmeye de bir sınır çizmiştir. Zira hadis-i şerifte insanoğlu midesinden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Oysa insana kendisini ayakta tutacak birkaç lokmacık yeter. Şayet çok yemek gerekirse midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe, üçte birini de nefes almaya ayırsın. Yine tabi'in muhaddislerinden Mesruk şöyle dedi. Bir gün Ayşe radıyallahu anh'ın ziyaretine gitmiştim. Hizmetçisine bana yemek hazırlamasını söyledi. Ardından da yemek yedikten sonra içimden ağlamak gelir. Ben de kendimi tutamam, mutlaka ağlarım dedi. Ben de ona her yemekten sonra niçin ağlarsınız diye sordum. Bana şu cevabı verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dünyayı terk edip gittiği hali hatırlarım da onun için ağlarım. Vallahi o bir günde üst üste iki defa ekmekle et yiyerek karnını doyurmadı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalabalık da yemek yemeyi çok severdi. Onun sofrasından fakir, muhtaç ve yetimler eksik olmazdı. Ashabını da bu hususta teşvik ederdi. Bir defasında Resulullah, iki kişilik yiyeceği olan suffada barınanlardan bir üçüncüsünü, dört kişilik yiyeceği olan kimse de bir beşincisini yahut altıncısını yanında alıp evine götürsün buyurdu. Hazreti Ebu Bekir, suffa ashabından üçünü evine götürdü. Resulullah da onlardan 12 kişiyi alıp evine götürdü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, elenmemiş arpa unundan yapılan ekmeği yer, salatalığı ise hurmayla yerdi. En sevdiği meyveler yaş hurma, kavun, karpuz ve üzümdü. Kavun ve karpuzu iki eliyle yerdi. Hurmayı sağ eliyle yer, sol eline çekirdeklerini toplardı. Hurmayla sütü bir arada yiyebildikleri zaman en iyi yiyecekler bunlardır buyururlardı. Eti ve etli yemekleri severdi. Tirit yemeğini kabakla yerdi. Kabağı sever ve onun hakkında o kardeşim Yunus'un sebzesidir buyururdu. Kısacası o günün şartlarında bir devlet başkanı, emri altında devletin hazinesi bulunan bir idareci ve ganimetler dolu savaşların baş kumandanı olduğu halde o elindeki imkanları ümmetiyle paylaşmış, ortalama bir ailenin hayat standardının altında asgari imkanlarla yaşamaya devam etmiştir. Bu durum onun ashabının en fakirinin halini hissetmek, Allah'a karşı mütevazı bir kul olmak ve vaktini ibadet ve şükürle değerlendirmek için seçtiği ihtiyari bir fakirlikti. Belki bugünün imkanları için de bu seviyede bir hayat sürmek gerekmez. Ancak sünnet-i seniyyedeki esaslar dahilinde kibir ve gururdan uzak, sade ve külfetsiz sofralar kurmak, zengin fakir insanları yiyeceklerimize ortak kılmak, yemeklerimizi zikir ve şükürle süslemek ve yine gücümüz yettiği kadar bizdeki imkanlara sahip olmayanları düşünmek ve elimizdekileri onlarla da paylaşmaya çalışmak, hayatımıza kolaylıkla geçirebileceğimiz sünnetler olabilir. Cenab-ı Hak Resulünü tanıma ve sünnet-i seniyyesini hayatımıza tatbik etme hususunda bize muvaffakiyetler ihsan eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Halime Demireşek imzalı Allah Resulü'nün Sofrası başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Sesli Dergi'de. Ve şimdi de değerli dinleyenlerimiz, son olarak Zahide Topçu'nun kaleme aldığı Din Muhabbet İşidir başlıklı yazıyı sunacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, helal haram arasında bulunan şüpheli şeylerden korunmak gerektiğini ifade eden bir hadis-i şerifinin sonunda takvanın merkezi kalbe işaret ederek şöyle buyurur. Şunu bilin ki insan vücudunda küçücük bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası iyi olursa bütün vücut iyi olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. İşte bu et parçası kalptir. Evet, imanın ve küfrün, duyguların ve davranışların komuta merkezi kalptir. İnsan bir şeyi gönlünde sever, düşünceleri onunla meşgul olur. Eli ayağı, velhasıl bütün organları sevdiği şeye ulaşmak veya onu memnun etmek için çırpınır. Din muhabbet işidir. Belki bundan daha iddialısı, muhabbette ziyadeleştiğimiz şeyler bir müddet sonra bizim dinimiz olmaya başlar. Bu sebeple Allah Teala müminlerin imanını anlatırken şöyle buyurur. İnsanlardan bazıları Allah'tan başkasını Allah'a denk tanrılar edinir de onları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah'a olan sevgileri ise onlarınkinden çok daha fazladır. O halde bir müminin kalbindeki en yüce sevgi Allah Teala'ya karşı duyduğu muhabbettir. Hiçbir sevgi o sevginin yanına yaklaşamaz, onu gölgede bırakamaz. Merhum Musa Topbaş Efendi kalpte bulunan sevgilerle ilgili şöyle bir sıralama yapmıştı. Peygamber Efendimiz'i bütün gönlümüzle sevmeli, ona her türlü iltifat ve hürmeti göstermeliyiz. Ancak bu Allah'a gösterilecek hürmet ve muhabbete denk olmamalı. Peygamber Efendimiz'in ashabını da çokça sevmeli ve hürmet göstermeliyiz. Ancak onlara duyduğumuz sevgi ve hürmet, peygamberlere duyulması gereken seviyeye yaklaşmamalı. Allah dostları, Cenab-ı Hakk'ın sevdiği ve sevdirdiği Evliyaullah'ı da sevmeli ve hürmet göstermeliyiz. Ancak onlara olan muhabbet ve hürmetimiz, ashab-ı kirama duyduğumuz kadar olmamalı. Bu cümlelerdeki kademelendirmeyi, yaratılışımızda var olan dünyevi sevgiler içinde kullanabiliriz. Anne babamızı, eşimizi, çocuklarımızı, evimizi, işimizi vesaire kalbimizi meşgul eden bütün meyil ve muhabbetlerimizi Allah için hissetmeliyiz. Bunlara duyduğumuz sevgi Allah'ın emir ve yasaklarına ters düşecek boyutlara geldiği zaman yine Allah için bunları sınırlamayı bilmeliyiz. Din muhabbet işidir. İnsan sevdiğine boyun eğer. İnsan sevdiğinin ricasını emir telakki eder. Gönülde yer bulmayan bir otorite insanın bedenine hükmeder. Ama duygu, düşünce ve ruh alemine hükmünü geçiremez. Samimi iman, gönülde yerleşen, sabit olan ve tasdik olunandır. Gönülde yankısı olmayan dildeki şehadet belki insanları bu dünyada kandırabilir. Ancak Hak Teâlâ indinde bir kıymeti yoktur. Çünkü o dildekine değil, gönüldekine bakar. İnsan dine gönülden bağlanınca, onun gözünde ne ibadetler bir yük olur, ne de bu uğurda çektiği sıkıntılar onu üzer, yorar, yıpratır. O, gönlünü yüceler yücesine bağladığı için bu dünyadaki bütün esaret zincirlerini kırmış, bütün bağ ve alakalardan azade olmuş en hür kişidir. İsterse elinde, kolunda binlerce kölelik halkası bulunsun. Rabbimiz dinine gönülden girmeyi, onun muhabbet ve marifetiyle gerçek hürriyete kavuşmayı hepimize nasip eylesin. Amin. Zahide Topçu imzalı Din Muhabbet İşidir başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Sesli Dergi'de bugün son olarak böylelikle Şebnem Dergisi'nin Ekim 2020 sayısından aktardığımız yazıları tamamlamış oluyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.